Merhaba basketbol severler, Europod'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Buğra hoş geldin.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Şimdi sözümüzü pek tutamadık. Aslında ben kendi adıma tutamamış oldum. Çünkü sen daha gerçekçi yaklaşarak çok bölümlerimizin arası o kadar da kısalmayabilir demiştin. Haklı çıktın. 4 hafta geçti yine. Olsun, bu keyifli bir sohbet yaparak bugün bunu telafi etmeyi umuyoruz. Evet, 5. haftanın tahminlerini alarak bitirmiştik programımızı. O yüzden 5. haftayla başlayalım. Euroleague'de 9. haftadayız şu anda, biliyorsunuz.
Çok oldu değil mi? Biz şey yapamayalı, program kaydedemeyelim.
Evet, epeyce oldu gerçekten. Evet, 5. hafta. Evet, yine temsilcilerimizle başlayalım her zamanki gibi. Anadolu Efes ve Unix Kazan. Anadolu Efes sonunda bu kötü gidişe bir dur deyip bir galibiyet alabildi. 71-68 kazandı bu maçı. Evet, yani Unix Kazan galibiyeti Anadolu Efes'in o kara bulutları dağıttığını gösterir mi, göstermez mi? Ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Şimdi göstermez, niye göstermez? Hani 9. haftaya senin dediğin gibi geldiğimiz için onu birazdan konuşacağız. Kara bulutlar Efes için dağılmadı.
Evet, hiçbir maalesef. Türlü.
Yani zaten hani bu maçın özelinde bakarsak da Unix Kazan Efes maçının kara bulutların dağılmadığını buradan da gözlemleyebiliriz. Çünkü Unix tamam, hani attı mı atan bir takım, öyle oyunculara sahip, ama sezonun geneline baktığımızda yani şu kısa süreçte Unix'in birkaç maç dışında böyle etkili olduğunu görmedik yani.
Hı hı.
Şey yani kapalı savunmalara ve sert savunmalara karşı özellikle çok zorlanan bir Unix Kazan seyrediyoruz. Efes bunu hani maçın belki de böyle yani ikinci periyodu, ilk yarısının sonlarına doğru yapmaya çalıştı. Daha doğrusu ortalarına doğru, ama Unix gene ilk yarıyı önde bitirmeyi başardı. Üçüncü çeyreği yine Unix Kazan önde bitirmeyi başardı. Efes hani biraz daha böyle kalitesinin ve iç sahada olmasının farkıyla ancak bu maçı alabildi. Normalde kağıt üstünde baktığımızda hani Efes'in kolay bir 4 maçlık serisi başlıyor gibi görünüyordu burada ve herkes Efes'in mutlak galip geleceğini düşünüyordu rahat bir şekilde, ama hiç öyle olmadı. Hani Efes
çok zor yendi
son
gerçekten.
Toplara giden bir maçta kazandı ve bunun bir ölçüt olmadığını bize gösterdi. Daha doğrusu ölçüt olmadığını demem yanlış olur. Bir ölçüt oldu yani. Demek ki Efes daha hiçbir türlü hazır değildi ve o kötü görünüşü bu maçta da değişmedi. Hani Kazan burada ölçüt değildi. Kazan'ı evinizde 3 sayıyla yenmek neyin ölçüsü olur? Şampiyon olmuş bir takımı, o tamamen tartışılır. O yüzden hani bu Efes'i bıraktığımız yerde tekrar görüyoruz yani. Hani değişen herhangi bir şey olmadı o 5. hafta özelinde. Yani söyleyecek çok fazla söz yok. Birazdan hani şeyi de konuşacağız. İlerleyen haftalardaki durumu da konuşacağız. Zaten ilerleyen, düzelen bir şey yok Efes'te.
Evet.
Onu da göreceğiz yani, hani bakalım birazdan.
Peki, o zaman içimizi acıtan bir maçla devam edelim. Tabii Real Madrid ve Fenerbahçe maçından bahsediyorum. 70-69. Yani biraz basketboldan uzak, daha böyle işte Lasso'nun, yine kurt diye tabir ettiğin hocalardandır Lasso senin. Lasso'nun biraz oyunlarıyla böyle maçın sonlarında, tabii Fenerbahçe'nin de biraz özellikle sonlara doğru kendini bırakmasının etkisi var bunda. O oyunlara yenilmiş oldu aslında. Çok güzel mücadele etti Fenerbahçe. Biz de epey heyecanla izlemiştik. Hatta en son programımızda konuşurken seninle ya zorlanacaktır Real Madrid karşısında demiştik. Tam genel olarak bakarsak zorlanmış olabilir ama çok güzel mücadele etti gerçekten ve kazanacaktı. Buna inanmıştık. Ama işte son topla kaybettik. Ne oldu o maçta? Neler düşünüyorsun?
Ya ben şey diyenlerdenim, yani Fenerbahçe bayağı zorlanır, kazanması çok zor diyenlerdenim, ama beni yani utandıracak bir oyun vardı. Gerçekten ben maçı izlerken Fenerbahçe'nin kazanacağına yürekten inanmıştım. Ama maç sonunu oynama problemi bir kez daha ortaya çıktı Fenerbahçe'nin. Bundan önce hani bu haftadan önce bir kez daha başlarına gelmişti. Son topu oynayamamak Panathinaikos deplasmanında. Şimdi burada söylenecek şunlar var. Hani genel itibariyle Fenerbahçe'nin oyununda hani eleştirecek çok fazla nokta göremiyorum. Deplasman takımı olarak gayet Real Madrid'e karşı iyi bir savunma gerçekleştirdi Fenerbahçe 4. çeyreğin sonlarına doğru. Fakat ne oldu orada? Yine İspanya'da oynamak.
Evet.
Yani az önce Unix-Efes maçını konuştuk ya, aynı şey burada da oldu. Hani içeride oynamak Real Madrid'de bir artı getirdi ve biraz daha tecrübeli olmak, maçın sonunu oynamak da onlara hani büyük avantaj sağladı. Fenerbahçe'nin burada tecrübe eksikliği ön plana çıkıyor. Yani tecrübe eksikliği derken oyuncuların tabii bizatihi birebir tecrübeleri yüksek olanlar var ama takım olarak buraları oynama tecrübelerinin eksik olması sorunun başlıca temeli. İkincisi Eurolig'in kötü hakem performansları burada da devam etti. Yani bütün suçu ben hani Türkiye'de bazı yorumcular var. Bakıyorum sürekli suçu hakemlere yüklüyorlar sürekli suçu. Ya, o kanaatte değilim ama yani hakemler de bazen kritik hatalar yapıyorlar. Kötü yönetimler gösteriyorlar. Siz de bununla eğer etkilenip de oyununuzu yani birleştirirseniz, kötüye giderseniz zaten kaçınılmaz bir son sizi bekliyor. Orada ayakta kalmak önemli yani. Hakem kritik kararlar verip evet maçı katledebiliyor. Ama gerçekten dirayeti sağlamak lazım. Mesela orada bir hakem kararı var yanlış ama akabinde Fenerbahçe'nin hemen morali çöküyor. Orada araya Lasso girip işte bir itiraz, bir mola, oyunu soğutuyor. Fenerbahçe'nin setini görüyor son topta oynayacağı. Bunlar tam yani tırnak içinde basketbol çakallığı. Hani bunda etik dışı bir şey var mı dersen bence yok yani basketbolun içinde olan şeyler. Ama bu hamleleri mesela Lasso'ya yapma şansı vermeyen bir takım hani burada kazanmayı da yani şey yapabilir. Nasıl diyeyim? Kolaylıkla başarabilir ve cebine koyar galibiyeti döner. Şimdi Obradovic Fenerbahçe'sini hatırlayalım mesela. Bunlara izin vermiyordu o takım. Ve ne olursa olsun kazanmayı başarıyordu. Hani öyle bir hüviyet kazanabilirse Fenerbahçe, onu da birazdan konuşacağız. Ben Efes'ten bu sene çok çok daha ileride görüyorum Fenerbahçe'nin evet, performansını.
Evet, tam ben de onu söyleyecektim.
Hani başlarda ettiğimiz o tereddüt biraz ortadan kalkmaya başladı gibi. Ne kadar çok maç kaybetse de Fenerbahçe kağıt üstünde. Ama hani bazı şeylerin sonunu getirdiğinde, bazı şeyleri birleştirebildiğinde çok daha iyi bir takım olacağını sinyallerini vermeye başladı. Yani bu Real Madrid maçı acı verici bir tecrübe olarak kalacak Fenerbahçe'nin bu sezonki karnesinde. Yani bunları söyleyebilirim. Real Madrid açısından bence çok hani söylenecek bir şey yok. Onlar evinde galip gelmek için oynadılar ama çok iyi bir formda değillerdi. Hı hı. Fenerbahçe de bu arada savunmasıyla gerçekten bozdu Real Madrid'i. Yani onlar da hani bir şekilde işte tecrübeyle kazanmayı bildiler. Bize ders, onlara da ayrı bir tecrübe olmuş oldu. Yani sezonun başı bu maçlar kazanılır kaybedilir.
Öyle tabii.
Önemli olan yani şey olmamak, oyundan düşmemek yani. Hani fark yememek, oyundan düşmemek, maçın koparmasına hani koparılmasına razı olmak. Bunlar şu anda Fenerbahçe'de yok. Hep son toplarda kaybediyorlar. Bunlar gerisi düzelir yani, halledilir öyle şeyler.
Evet, yani Fenerbahçe'nin takım olarak bir kimya yakaladığını ben de görüyorum ve çok seviniyorum tabii bunun için. Peki öne çıkan maçlarla devam edelim. CSKA Moskova ve Olympiakos maçı. Şimdi Olympiakos zaten, özür dilerim, CSKA biraz kötüye gidiyor. Onu da konuşuruz ayrıca zaten sonlarda. O yüzden Olympiakos da fena başlamamıştı gerçekten. Yener mi yenmez mi? Yine çok çekişmeli geçen bir maçtı ama 88-82 CSKA galip geldi. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Şimdi CSKA, yani ben sezon başından beri söylüyorum, o Şivet hamlesi artık ezberimiz oldu. Yani ben hiç beğenmemiştim o İtudis'in Şivet hamlesini. Onun başına çok çorap öreceğini düşünüyordum ki örüyordu ama bu maç şöyle bir maç. Yani CSKA'nın o muhteşem kötü gidişini birazdan konuşacağız. Bu kötü gidişat başlamadan önceki son maç belki de CSKA adına hani iyi giden bir şeyler olan. Burada da ön plana çıkan yine yani böyle aynı ezberi yapıyor gibi olacağım da yine evinde olmanın avantajını, Rusya'da oynamanın avantajını kullandı CSKA. Yoksa Olympiakos çok daha etkili oynamıştı. Ben evet. Olympiakos'un maçı kazanmasını hani bekliyordum o süreçten sonra ama orada da bir son toptaki tecrübeler, işte oyunun sonunu oynama, okuma becerileri ve biraz da yani Moskova'da olmak, gerçekten o çembere alışık olmak, işte atmosfere alışık olmak CSKA'nın maçı kazanmasını sağladı ama maçı kazanırken CSKA Moskova büyük bir iyi sinyaller verdim dersen vermedi. Yani hani şampiyonluğa oynayacak CSKA Moskova bence bu değil yani. Olympiakos ben çok daha başarılı bir oyun ortaya koydu. Ama tabii ki dengeler ve değişenler CSKA'nın lehinde ilerledi. Öyle olunca da sonuç Yani CSKA Moskova galibiyetiyle bitti ve ya Olympiakos'un son çeyrek performansı özellikle onları bir yere taşıma konusunda nasıl diyeyim bir çaba gösterdiklerinin kanıtıydı ama yeterli olmadı. Oyunun geneline yayılan iyi yönleri de vardı. Olympiakos bu sene iyi oynayan bir takım. Onları da zaten hani yeri geldikçe değerlendirmeye çalışacağız önümüzdeki programlarda böyle daha detaylı. Ama onlar da bu sene hakikaten ellerindeki takımla iyi iş yapıyorlar. Özellikle geçen seneki o dağınık halden
Evet,
sonra bir de
kesinlikle çok
işte
farklı.
Yunan Ligi'nde 2. lige gitmişlerdi. Öyle bir hani federasyonla ilgili bir problem o Panathinaikos kupa maçıyla alakalı. Öyle yani değişik bir sezon geçirmişlerdi. Tekrar Olympiakos'u buralarda görmek de hani basketbol adına sevindirici. Yani CSK'yı hatta buradan alıp konuşmak istiyorum ama bir şeye bırakacağım. Yani o ilerleyeceğimiz haftalara.
Evet.
Çünkü çok söylenecek şey var. Ama bunlar iyi günleriydi CSK'nın. Onları daha kötü günler
Tabii
bekliyor ve
zaten
bekledi.
şimdi
Geldi
konuşacağımız
hatta.
haftalarda da ortaya çıkacak bu. Şimdi 5. haftada son olarak Milano ve Azvel maçına bakalım istiyorum. Şimdi Azvel de ayrıca konuşacağımız bir takım zaten çünkü bayağı iyi gidiyor. Zaten Milano 73-72 galip geldi ama gerçekten zor galip geldi. Geriden geldi zaten. Evet, ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Şimdi bu maçı niye aldık listeye? İki tane çok iyi giden takımın mücadelesiydi bir defa. Olimpia Milano'da zaten şu an Eurolig'in en top takımı.
Evet. Ama şaşırtıcı değil zaten.
Değil ama yani şöyle hani Barcelona, Real Madrid, işte Efes, CSKA, Moskova hani buralarda daha rekabetçi olmasını beklersin ama Milano sanki onların bir adım şu an önünde yani bazılarının hatta iki adım önünde görünüyor. O yüzden de hani Milan'ın performansı şaşırtıcı değil ama gerçekten de takdir edilesi bir şey. Yani hiç
Elbette.
sekmeden gidiyorlar. Azvel'se hiç yani beklentiler böyle değildi Azvel yönünde. Tamam tehlikeli bir takım olabileceğini düşünüyorduk işte atletizm ve hep atletizm vardı. Azvel'in hani bu şeyinde var, karakterinde, tarihinde var ama ona biraz da böyle NBA patentli ve Avrupa'da isim yapmış birkaç oyuncu ekleyince Azvel'in kalitesi artmış. Hani takım kimyası da tutmuş ki demek. Buraları çok rahat oynuyorlar. Onlar da aslında yani kadrosunun tamamını bozmasalar da yeni çok eklemesi olan bir takım. Hani parçalar yeni eklendi. Ve ona rağmen çok kaliteli basketbol oynuyorlar. Burada da ilk yarıda 40-26 gibi Milano'yu şoka uğratacak bir
Evet.
sonuçla içeriye girmişlerdi ama yine tecrübe faktörü maçın sonlarında etkili oldu. Şimdi Milano'nun elinde bir kere çok usta isimler var yani işte Sergio Rodriguez gibi, Shavon Shields gibi, Nicolò Melli gibi, Malcolm Delaney gibi. Hani bu oyuncular aşırı tecrübeli Avrupa basketbolunda ve nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yalnız burada bir X faktör ortaya çıkmıştı Olimpia Milano adına. Gianpaolo Ricci 10 sayı atarak bence bu galibiyetteki en önemli etkiyi yarattı. Çünkü bu kadar yakın giden bir maçta ve birçok ismin hani skor bile bulamadığı diyelim Olimpia Milano'da. Gianpaolo Ricci'nin katkısıyla Olimpia Milano galip gelmeyi bildi. Bunu da bu arada yani 3 sayılık basketleriyle yaptı Ricci. 3 tane üçlük buldu ve %100 oynadı. Yani enteresan bir katkı oldu ama işte sizin takımınız iyi giderse, ritminiz iyi olursa hani her maç biri çıkıp ekstra bir şeyler katabiliyor. Siz zaten hani o nasıl diyeyim ana rotasyonda 7-8 kişiyle neyse yani kaç kişi kullanıyorsanız orada böyle bir sinerji ve potansiyel bir güç yakaladığınız zaman yani iyi bir oyun. Ona kim dahil olursa olsun gün geliyor ekstra işler yapıyor. Bunlar da zor duruma düştüğünüzde size yardım etmeyi mesela kolaylaştırıyor yani. Ama sizin zaten kimyanız kötüyse mesela Efes gibi
Evet.
işte Simon döndü konuşacağız birazdan ama yani neye fayda hani tırnak içinde öyle şeyler oluyor ama burada her ekstra size bir katkı sağlıyor. Ya Azrail'in de bu mağlubiyeti çok yani onları yıkacak bir şey değil bir sayıyla bitmesine rağmen. Onlar da aynı Fenerbahçe, Real Madrid'de bahsettiğimiz gibi büyük bir tecrübe kazandılar. Milano gibi güçlü bir deplasmanda oynama tecrübesini kazandılar. Zaten Azvel de son 4 haftada bu konuşacağımız 4 haftada kaybettiği tek maçta bu oldu. Yani çok
Evet.
güçlü rakipleri mağlup etmeyi başardılar. Demek ki bu Milano maçı onlara da sağlam bir tokat olmuş ki sonraki maçlarında çok daha iyi oynadı Azvel yani.
O halde devam edelim hemen 6. haftayla. Yine temsilcilerimizin maçlarıyla başlayalım. Yani Panathinaikos Efes maçı 95-69 mağlup oldu Efes. Ya gerçekten izlerken çok zorlandığımız bir maç oldu. Çünkü Anadolu Efes hiç varlık gösteremedi. Çok şaşırttı bizi. Yani bu kadarını beklemiyorduk gerçekten. Belki de tamam iyi gitmiyor zaten bu sezonda başından beri ama en kötü performansıydı diyebiliriz rahat bir şekilde değil mi? 6. haftadaki bu performansına.
Ya şöyle, şimdi hani en kötü en iyiye bile girmeye gerek yok Efes için, yani zaten her şey kötü gidiyor. Ya şimdi şey, böyle eski defterleri açmak gibi olacak aslında gelen şampiyonluğun üstünde, ama Efes şampiyon olduğu sene ilk haftalarda bayağı bir zorlanmıştı.
Ha evet, onu da
Şimdi
hatırlayalım.
orada da böyle kırılımlar yaşıyordu Efes.
Hı.
Yani birden kırılan, birden farkın açıldığı, oyundan kopan bir Efes görüyorduk. Bunu düzeltmeyi başarmışlardı. Sonraki, önceki yarım kalan senede ise böyle şeylere rastlamadık. Ama onun bir önceki sezonunda zaten son sırada tamamlamıştı Efes üzücü bir şekilde. Orada da Efes böyle tamamen bu görüntüsündeydi, kopuk uçurtma gibi. Şimdi zaten bu takımın kimyasında belli yerler bozulduğunda demek ki Efes hani çok böyle sağlam bir yapıştırıcıya sahip değil. Onu anlıyoruz buradan. Hani başarı geldiğinde evet, bazı sinerjiler tuttuğunda evet, ama en ufak bozulmada Efes büyük bir kırılıma düşüyor. Bu Efes'in en büyük sorunu bence. Hani şey değil, bir direnç gösteren bir takım değil Efes. Bir şeyler kötü gittiğinde hemen kırılıyor. Hiçbir şeyi yok yani. Arkada tutar yanı kalmıyor yani Efes'in.
Peki ama yani şimdi dağıtmak istemiyorum aslında burada ama yani bu sinerjinin tutmamasından bahsettin ya. Tutmayan ne? Yani takım
Ya
zaten aynı
şöyle,
takım hemen hemen geçen seneyle. Yani ne tutmuyor ki?
onu demek istemem. Ya bir sakatlık oluyor, birinin
Hmm.
formsuzluğu oluyor. Biri belki karısıyla kavga ediyor, bilmiyorum yani. Hani geliyor ve o takımda hani bir yer eksildiğinde o enerji tamamen düşüyor yani.
Hmm,
Mesela
anladım.
Shane Larkin olmayınca hiçbir şey olmuyor. Vasilije Micić, o da mesela kötü bir form durumunda. O
Evet,
olmayınca hiçbir şey
kesinlikle.
olmuyor. Bryant Dunstan sakatlanıyor, pota altında hiçbir şey olmuyor. Yani böyle şeyler hemen bozuyor Efes. Çabuk kırıyor yani. O yüzden bu maçtan bahsetmenin de hiçbir anlamı yok. Panathinaikos, yani Allah aşkına ne diyeyim ki, Panathinaikos ben sempati duyduğum takımlardan biri yani, yıllardan beri bu
Evet,
sporu
hatta Svet'in bile var.
takip ettiğim için. Yani ben dedim ki bu sene arkadaşlara ya da bu konuyla ilgili konuştuğum insanlara, Panathinaikos yıllardır gördüğümüz, geçen sene de dahil, en kötü Panathinaikoslardan biri. Hem kadro yapısı hem de oyun olarak, ama gidiyor Efes 95 sayıyor bu
Evet ya
Panathinaikos'tan.
dalga geçer gibi oynadılar zaten
Hani yani
gerçekten.
bunun izahı, konuşacak bir şey yok yani, ne konuşayım, Panathinaikos çok iyi oynadı falan diyemem yani. Efes çok kötü oynadı, çok kötü yani, oynamadı daha doğrusu, o
Evet.
yüzden de böyle bir mağlubiyet geldi. Bir de Ergin Ataman yani
Ha teknik faulle atıldı bir de bu maçta. Evet onu belirtmeyi
Bir şey
unuttum.
denedi ama olmadı. Yani bunu Ergin
Ben onu
Ataman birkaç
özellikle denediğini
defa,
düşünmüyorum ama.
yok ben düşünüyorum çünkü o birkaç defa daha denedi
Hı
bunları.
hı.
Başarılı olduğu zamanlar da oldu ama bu maçtaki tercihi yanlıştı. Çünkü takımda şey yok zaten. Şimdi Ergin Ataman atıldığı maçlarda takımda bir hırs ve mücadele vardı zaten. Orada kötü hakem kararları gelmişti üst üste. Biraz da baskı. Onu kırmak, takıma güç vermek adına atılmıştı. Ama burada takım zaten başıboş, sahipsiz bir imaj veriyor. Yani hani Yakup Hoca'yı çok seviyorum ben, Yakup 8-2, ama ya yani ona bırakıp takımı gitmenin ne gibi bir artısı olabilir ki burada? Yani Yakup Hoca hani ne gibi bir ateş verecek takıma? Çok zordu. Onu zaten hani biraz böyle bence sinirlenip çekti gitti gibi bile algılanabilir yani.
İşte ben öyle
Ama bu
algıladım.
profesyonelce bir hareket değil, onu da söylemek lazım eğer öyle yapıyorsa. Ama ikincisinde de stratejik hatadır yani. Bence bu maçın öyle dönmeyeceğini hani ben zaten söyledim mesela televizyonda izlerken, yanlış yaptı diye. Ya yani bunu ben görüyorsam Ergin Ataman hayli hayli
Ya
görüyordur.
o
O yüzden
onu zaten neyse 8. haftada konuşacağız aslında da o Ergin Ataman'ın hatta maçı yorumlayan spikerler de yani yorumcular da buna dikkat çektiler. Bir boş vermişlik havası vardı. Röportajda hatta berbat oynuyoruz deyip gitti sadece.
Ne söyleyecek ki ama?
Ya
Yani o
öyle
yüzden
ama.
ne söyleyebilirsin ki üst üste gelen kötü sonuçlardan sonra? Hani ne anlatacaksın orada, şey mi? Yani işte defansa, savunmada Kiebirleri tutamadık, adam değişemedik. Bunları anlatmanın alemi yok. Bunların hiçbiri olmuyor çünkü zaten. Hani üst tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ben hani onu geliriz birazdan oraya da boş vermişlik olarak değerlendirmiyorum. Konuşacak bir şey yok çünkü yani.
Peki o zaman Fenerbahçe ile devam edelim. Yine Fenerbahçe'nin son toplarda kaybettiği bir maç, Barcelona maçı, 74-76. Yine çok güzel bir performans sergiledi Fenerbahçe. Yenecek gerçekten Barcelona'yı dedik. Hani Real Madrid maçından sonra ders aldı o son topta kaybetmeme dersini dedik. Çok umutlanmıştık. Yine olmadı. Ama yine performansı gerçekten takdire şayandı Fenerbahçe'nin.
Ya burada tercih hataları vardı maçın sonunda. Burada biraz hakikaten kendi elimizle verdik. Barcelona da biliyorsun işte çok tecrübeli. Çok zaten birbiriyle oynamaya alışık bir takım. Böyle hemen fırsatı bulduğu zaman işin seyrini değiştirebiliyorlar. Son topa giden maçta basketi yapamadık, alamadık. Sağlık olsun ama yani Fenerbahçe'nin de hani bir gitgide artıyor son topta kaybedişleri. Tamam bunlar alışkanlık önemli değil ama.
Alışkanlık olmamalı tabii.
Alışkanlık olmaz ama bu biraz takımı kırar yani. Aslında bir iki tanesini şuradan kazanabilseydi özellikle böyle önemli maçlarda Fenerbahçe için çok daha işler değişirdi ve çok daha özgüvenli bir takım yaratmak daha hızlı bir şekilde oluşurdu. Hani şimdi de az önce söyledik gidişat kötü değil Fenerbahçe adına. Hani mağlubiyetlere bakarsak biraz hani tablo çok iç açıcı görünmese de oynanan basketbol ve ilerlenen kat edilen mesafe gayet iyi Fenerbahçe için ama bunlardan da bir iki tane kazanabilse çok çok ekstra iş yapmış olurdu. Ya bir de Barcelona'ya kaybetmek hani hoş olmuyor. Barcelona'nın ben tavırlarından gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yani böyle hani son topta kazandığı maçlarda Yasikevicius'un ve bazı oyuncuların bana çok antipatik geliyorlar. Hakikaten o yüzden de biraz sinirlenmedim değil yani şeyin başında, televizyonun başında. Ya yapacak bir şey yok ama. Bu maçta yani Yan Veseli ve Marco Guduric'e bir tane daha eşlik eden bir oyuncu yakalayabilseydik. Özellikle dış şut. Ya Fenerbahçe'nin zaten sorunu dış şut şu anda.
Evet kesinlikle.
Yani bir atıcı bulamadığı zaman çok zorlanıyor yani. Bir de tabii ki hep konuştuğumuz o net bir oyun kurucu. Yani Pierre-Emerick'in dışında oralarda bir problemi var. Onu da işte Nando De Colo'yu biraz oradan kurtarmaya çalışıyor. George Evis son maçlarda gördük.
Şey, çünkü Musa, mutlu değil orada Nando De Colo.
Mutludan ziyade hadi mutlu olmasın. 34 yaş, 35 yaşın tecrübeli bir oyuncu için mutlu olmak zorunda değilsin. Görevini yaparsın ama olmuyor. Hani olsa tamam ama olmuyor. O yüzden Şeyh Muz'u falan oraya kaydırmaya çalışıyor. Yani Şeyh Muz da %100 oluyor diyemem zaten. Yani çok aşırı da süre almıyor ama. Ya belki bir transfer orası hani tek orası kalsın takımın da. Zaten bu sene biraz deneysel geçtiği için Fenerbahçe tek orası kalsın. Oraya bir transfer bence her şeyi çözecek gibi görünüyor şimdilik Fenerbahçe'de. Yani tabii her şeyi çözecek biraz iddialı olur da şey olarak teknik olarak her şeyi çözecek gibi. Ondan sonrası artık oyunculara ve hocanın şeyine bakıyor yani.
En azından Fenerbahçe'nin maçlarını seyretmek keyifli gerçekten bu sezon.
Ya tabii şimdi hani bizim Türk takımları açısından bakarsan hem birinci olarak yani Efes Fenerbahçe kıyasını yaptığında Efes'i izlemek gerçekten kahır sebebi yani. Ama şey olarak da bakarsan hani objektif bir gözle de bakarsan Fenerbahçe 4 tane maç kaybetti son topta. Çok iyi maçlar da kazandı. Hani şey genel olarak da izlemesi zevkli. Yani heyecan verici bir mücadele içinde Fenerbahçe.
Bu arada başka bir maça geçmeden bir küçük Barcelona'dan konuşmuşken hazır. Mirotić Ekim ayının MVP'si oldu. O bilgiyi de vermek istedim.
Olur ben Mirotić'i mesela tamam katkısını asla yadsıyamam. Yani istatistikler ortada. Mirotić'i ortada görmüyor ve müthiş bir performans koymuyor da herhalde onlar anlaşmalı Euroleague'le. Ya Mirotić adını görünce... Bas MVP diyorlar yani. Biraz öyle hani gerçekten geçen senenin de MVP'si olmuştu. Şey olacaktı neredeyse normal sezonda pardon. Vallahi nasıl olduysa hani hatır gönül Vasilya Misic'i yaptılar yani. Ben de şaşırmıştım. Ya Mirotić herhalde ben MVP ödüllerini bana verirseniz Euroleague'de oynarım diyor. Ne bileyim anlamıyorum yani. Tamam iyi güzel hoş da yani birçok hak eden oyuncu var daha yani.
Bu arada Sertaç'ı maalesef göremiyoruz Barcelona'da.
Az görüyoruz ya. Görüyoruz, evet. Az görüyoruz. Ama o rolü belliydi yani. Hani şey eğer tabii beklenenin altında kalırsan şimdi yeni gittiğin herhangi bir takımda oradaki pozisyonu kapman lazım. Senin yerin garanti değil. Demek ki henüz daha oturmadı bir şeyler ama bakalım, sezon uzun yani. Onu hemen öyle enseyi de karartmamak lazım.
Peki o zaman Azvel ve CSKA maçıyla devam edelim. 70-68. CSKA için o kötü gidişin başladığı, Azvel'in de o namağlup seriye girdiği zamandan bahsediyoruz. Ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Ya Allah, çok iyi oldu. Çok da güzel oldu Azvel'in kazanması. Çünkü CSKA Moskova bu mağlubiyetleri aslında hak ediyor. Yani bu sezonun bu kısmına kadar bile bence biraz hasbelkader gelmişti kalitesiyle CSKA Moskova. Ama bir yerde o tokadı yemesi gerekiyordu. Bunu yapan Azvel oldu. Ya neden öyle diyorum? Şimdi herkes bunu dinleyecek. CSKA Moskova düşman. Ya niye olayım ki? Yani herhangi bir yurt dışından bir takıma o kadar düşman olacak bir pozisyonda değilim, bir şey
yani
değilim.
Hani... Nasıl bir ilişkimiz var yani?
Ha yani, ama şöyle bir iş. Şimdi Itudis'in oynattığı itici bir basketbol var. Özellikle ilk geldiği zamanlarda ben kendisini destekliyordum. Yani şeyden, Banvit'ten ayrılıp CSKA gibi büyük bir takım başına geçmek falan. Yani yıllarca Obradovic'in yardımcılığını yapmış. Ama daha gerçekten daha güzel bir basketbol oynatıyordu zaten. Zaman içinde yalnız basketbol tek düzeleşti, yanlış oyunlar oynatıyor ve gerçi sıkıcı bir basketbol oynatıyor. Ama fizik gücü yüksek bir takım kuruyor. Para var, kaliteli isimler alıyor. Ve gerçekten lobisi de var CSKA Moskova'nın. Böyle bu eksende ilerliyor. Yani üstüne bir şey koymuyor. Ben her sene aynı CSKA Moskova'yı görmekten sıkıldım artık hani şey olarak. E şimdi sen Mike James'le büyük bir dalaşa giriyorsun, tırnak içinde söyleyeyim. Yani dalaş derken yani şey, böyle tartışmaya. Ama çünkü büyük bir tartışma olduğu için dalaş diyorum. Yani neredeyse hani hep birbirlerine böyle sağ dışında, sağ içinde bir şeyler söyleyip duruyorlardı. E sen gidiyorsun ya, onun daha böyle ultra versiyonu Alexey Shved'i takıma dahil ediyorsun şimdi. Tamam mı? Sonra da bu takımdan bir şey bekliyorsun. Yani anlamadım ki ben neyi amaçlıyor yani Dimitris Itoudis. Ben hani şu yüzden diyorum ya, Itoudis'e kariyeri daha uzun olacaktır illaki. Öyle çok yaşı geçkin bir hoca değil. Ve hani hakikaten Türkiye'den de yolu geçmiş bir isim, yakından tanıdığımız da bir isim, başarılı olsun isterim yani açıkçası. Yani pek yıldızımız barışmasa da, ama ben o yüzden de biraz çok eleştiriyorum. Yani şu artık bu kafadan vazgeçmesi lazım. Bir şeyleri değiştirmesi lazım. Bunun hani ilacı CSKA Moskova'dan ayrılmaksa da ayrılması lazım. Yani o koltuğa yapışıp kalmanın hiçbir anlamı yok. İşte şey, maaşımı alıyorum, en büyük kulüplerden birindeyim. Yok hani gidersem başka yerde itibar yakalayabilirim. Bu biraz açıkçası korkakça bir davranış bence yani. Gidip başka bir yerde meydan okuman gerekiyorsa da okuman lazım yani.
Ya gidiş böyle olursa zaten ayrılabilir yolları.
Ya belli olmaz. Geçen sene ben mesela Mike James o hadisesinden sonra Itudis'in kalacağını söylemiştim. Kaldı da. Ama yani nasıl bir kredi tanır CSKA ona, ya da nasıl bir ilişki içerisindeler bilmiyorum. Bir sezon daha sabrederler mi? Ya zaman gösterir, ama şunu da eklemek istiyorum yani. Şimdi buradan böyle ahkam kesiyoruz da, CSKA Moskova enteresan bir takımdır. Gelir toparlar sezonu. Yine yani Final Four'u falan zorlar. O yüzden de çok da şey demek istemiyorum yani. Ama bu iş Şved'le olmaz. Belki Şved'i kadro dışı bırakırlarsa onlar için daha iyi olabilir yani hayat. Öyle bu maçın özelinde de yani hemen söyleyeyim. Mesela Will Clyburn 30 dakikada 5 sayı atabildi. Genelde takımın en çok skor yükünü çeken isimlerinden biri. Orada hani bir şey oldu zaten. Yani maçı kaybetmelerindeki etkenlerden biri oldu. Yani Şüvet fena oynamamıştı. En azından yani savunma haricinde pek zararı yoktu. Öyle söyleyebilirim. Azvel cephesine bakarsak da onlar tamamen skoru paylaştıkları için CSKA Moskova'yı mağlup etmeyi başardılar. Yani bakarsan Azvel aslında 3 tane çift tanelerde skor üreten oyuncu var, ama üçü de 10 sayı civarlarında, 12 sayı civarı. Hani öyle alıp başını giden kimse yok, ama takım müthiş bir paylaşım, müthiş bir takım oyunu ve gelen galibiyet. Azvel'i ben tebrik ediyorum. Yani ben bile bu kadarını beklemiyordum Azvel'den bu sezon için. Yani playoff yolunda ilerliyorlar şimdilik. Bakalım.
Peki Bayern Münih ve Milano maçıyla devam edelim. Ben adeta geçen seneki playoff'ları izler gibi hissettim. Hatta
i̇ntikam,
sana da söyledim.
İntikam, intikam.
Evet, kesinlikle Bayern Münih intikamını aldı. 83-77. Milano'da uzun zamandır kaybetmiyordu ve mağlup olmuş oldu. Ya, Evet, intikam mı aldı Bayern Münih? Ne diyorsun?
Biraz hani şey, kağıt üstündeki görüntünün dışında bir maç. Böyle özel maçlar oluyor. Hı-hı. Bayern bu sene geçen senenin aksine çok kötü gidiyordu.
Hı-hı.
Milano ise harika bir sezon performansı hani başlangıçtı, ama dediğin gibi geçen seneden kalan bir hesap var. Ve bunu görmek isteyen bir Vladimir Lučić vardı. Onun önderliğinde Darjeel Hilliard da eşlik edince kazanmayı bildi. Corey Walden'ın da gerçi etkili bir oyunu vardı. Olimpia Milano'yla ise yine aslında skoru paylaşmış takım. Elinden geleni yapmıştı, ama yani söyleyeceklerim, ama Bayern Münih çok iyi oynadı.
Hı hı.
Yani Milano bir şey yapmadı diyemem. Biraz skorda yani az sayıda kaldılar. 70'lerde kaldılar. Yani 80'leri bulsalar belki Milano galibiyeti buradan gelirdi, ama Bayern Münih çok iyi oynadı. Hiç mücadeleyi bırakmadı. Andrea Trinkieri de herhalde
kurulmuş.
Yani bir nevi kurulmuş hakikaten. Onun öyle şeyleri vardır çünkü.
Hı hı.
Hani hiçbir şey olmasın gene Messina'yı yenmek onu tatmin etmiştir yani. Öyle özel bir maçtı. O yüzden hani bu listeye alalım dedik. Gerçekten hoş, seyir zevki yüksek bir mücadele oldu.
Kesinlikle.
Bize de geçen seneyi anımsattığı için de böyle bir hani kanımız kaynadı o Final Four'a giden süreçteki playoff. Ya, bence en iyi playoff eşleşmesi olabilir yani. Geçen seneki
hı hı.
şey. Gerçi Real Madrid Efes de fena değildi, ama yani de
yok ya, Bayern Münih ve Milano'nun daha farklıydı yani, öyle diyelim. Tatları farklıydı.
Evet. Ya o yüzden de özel bir maçtır. Gerçekten izlemesi keyifli 6. haftada. Onu da böyle bir analım istedik.
Peki şimdi 7. hafta biraz farklı bir hafta. Yani hangi maçı elesek, hangisini konuşsak gerçekten karar vermekte zorlandık.
Biraz hızlıca değinelim hepsine.
Şimdi bu sezon genel olarak başından beri söylüyoruz. Maçlar çekişmeli geçiyor. Hep böyle işte 1-2 farklı bitiyor. Ama 7. hafta bunun tam zıttı. Genelde böyle yüksek farkların, yani genelde öyle olan bir hafta. Şimdi yine temsilcilerimizle başlarsak Anadolu Efes ve Žalgiris Kaunas maçı. Evet, Efes 94-60 galip geldi artık bu maçta. Yine bir ölçü değil diye düşünüyoruz, ama sen ne dersin?
Ya değil yani, benim karşıma Instagram keşfetlerinde bile şey çıkıyor. Litvanyaca mı oluyor artık, ne oluyor? Žalgiris koçuna karşı sallayan taraftarlar. Yani Žalgiris o kadar kötü ki artık takımın galibiyet alma ihtimali bile tartışılır durumda. O yüzden Efes'in hani Sinan Erdem'de galip gelmesi yani artık çok da mucizevi
artık
bir şey değil.
Artık evet, olması gerekiyordu zaten.
Bir de tabii Simon'un falan dönüşü de etkiliydi burada Vasamis için. Ama yani Žalgiris hiç şey değil. Hani konuşulacak bir takım değil yani, hani Efes'in karşısında. O yüzden rahat galibiyet bize aldatmamalıydı. Ama bir de moral açısından önemliydi. Hani her galibiyet moral getirir. Ne kadar hazırlık maçı, mahalle maçı da olsa bir moraldir
tabii.
yani. O açıdan sadece önemli diyebilirim. Başka hani Efes'e kazandırdığı, kaybettirdiği bir şey yok. O yüzden çok detaylandırmayacağım yani. Herkes de zaten hani yakından takip ediyorsa Euroleague'i bunu anlıyordur. Benim neden bunu şu an detaylandırmadığımı. Yani
tabii.
Üstüne konuşacak aşırı bir şey ben görmedim. Rahat bir maçtı. Efes kolay kazandı, ama yani bunlar zaten hani direkt sezon başı yazdığında artı bir yazdığım maçlardan bir tanesi.
O zaman hızlıca diğer temsilcilerimizle devam edelim. Olympiakos ve Fenerbahçe maçı 67-65.
Burada tercih hatası var. Yani şey, hani iki maçı konuştuk, tecrübe, işte hakemler vesaireler, ama burada son topta Pierre Yarmin'in tercih
evet,
hatası var.
Evet.
Ya tabii o da bir tecrübedir, o da bir şeydir, ama ben artık orada bireysele bakarım. Ya hani güzel kardeşim, öyle atılır mı top potaya? Hakikaten yani o hoş bir şey değildi ya, set değildi yani. Hatta
evet,
o setin, Georgievich'in setinin bence o olduğunu da düşünmüyorum da, bir inisiyatif kullanmak istedi Pierre yani.
Hı hı.
Ama kendisini biraz bilmesi lazım orada. Hani şeyle, skoruyla çok ön plana çıkan bir isim değil ve çok böyle derine daldığı turnikelerde ne kadar zayıf kaldığını da görüyoruz. Zaman zaman çok spektaküler hani atışları olsa da çoğunlukla orada bir başarısızlığı mevcut. Ya çok zorladı. Bence farklı bir seçim gerekiyordu orada. Ama tabii maçın genelini de oraya bağlamamak lazım. Çok iyi mücadele etti Fenerbahçe.
Hı hı.
Yani Yunanistan deplasmanı belki de yani Madrid'den daha
zor. Çok zorlu bir
deplasmandır,
evet.
O baskı, atmosfer ve iki takımın hani aslında yani bir nevi İstanbul, işte Atina O gerginlikler kalmadı ama nasıl diyeyim, tabii rekabet sonuçta, komşu rekabeti hiçbir zaman bitmeyecek. Hani onun da etkisi biraz oluyor atmosferin içinde. Yine işte eski Fenerbahçeli ve Türkiye'den giden oyuncuların, Shaq Mekhisik gibi, işte Kostas Sulukas gibi, bu ülkeyi bilen oyuncuların hani olması, işte aradaki rekabeti ve mücadeleyi daha da arttırıyor. Yalnız orada da Olympiakos'un bir şey eklemek lazım. Ya vallahi hiç attığı şutu girmedi. Azıcık Fenerbahçe'ye de basketbol şansı yardım etmedi diyemem. Hani diğer maçların aksine mücadelesinin yanında, ama bu sefer de son topta
Evet.
12'den vuramadık ve maçı kaybettik. Ama yani yılmaması lazım Fenerbahçe'nin. Bunlar olabilecek şeyler bu süreçte. Çünkü yeni takım, yeni bir kimya. Zaman zaman böyle şeyler getiriyor.
Zaten 8. haftada konuşacağız. Bu bütün son topta kaybetmelerinden öğrendiği herhalde şeyleri uyguladı. Evet, devam edelim o zaman 7. haftayla.
Son bir şey ekleyeceğim.
Tabii.
Yani az önceki maçlarda da, bazı maçlarda da bahsettiğim gibi, Olympiakos'un oradaki tam şutları girmedi ama artısı takım olarak çok paylaştılar, skoru da çok paylaştılar. Ya genelde öyle olunca zaten kazanmaya yetiyor. Yani burada zor da olsa kazanmaya yetti. Az önce Milano maçında da söylediğim gibi, takım olarak skoru ve top paylaşıyorsanız bir yerde top şans size gülüyor yani. Onu eklemek isterim.
Peki 7. haftanın yine şaşırtıcı maçlarından Maccabi Tel Aviv ve Barcelona maçı. Maccabi Tel Aviv Barcelona'yı mağlup etti.
İşte
85-68.
Yasikevicius'un yani orada İsrail'den ayrıldığı gibi ayrıldığı sahneleri seviyorum ben genelde. Maç sonunda böyle yüzü düşük, hızlıca tokalaşıp sahayı
Bayağı
terk
farklı
edici.
yenildi çünkü,
Ya
evet.
burada biraz şeyin de etkisi var. Şimdi onudan bahsetmedik. Şimdi 7. hafta biliyorsun 6-7. haftalar çift maç haftasıydı. Yani yorgun takımlar oluyor. Şimdi ligde falan da iddialı da bir takım olunca Barcelona, hani bu birçok büyük kulüp için geçerli Euroleague'de mücadele eden. Tabii ki çok fazla hani oyuncu kullanmak ve pardon dar bir rotasyon kullanmak gerekiyor bazen önemli maçlarda. Hem ligde işte hem Euroleague'de falan üst üste önemli maçlar geldi. Öyle bir süreç olduğunda tabii ki net bir yorgunluk olabiliyor yani. Şimdi hiç şey yapmayalım. İsrail Ligi tabii ki İspanya Ligi'nin çok gerisinde. Maccabi Tel Aviv ne kadar iyi bir takım olsa da. Orada bir de deplasmana geliyor Barcelona. Ben net bir yorgunluk sezdim. Hani bu maçı kaybedersek kaybedelim. Tabii mücadele ettiler ama hani eksi bir tane de buradan yazarsa İsrail deplasmana çok koymaz diye düşündüler. Gerçekten ayakları fazla yürümüyordu yani Barcelonalıların. Net bir yorgunluk sezdim. Ha bu olmalı mı, olmamalı ama sezon başı henüz o ritme, tempoya girememiş olabilirler. Çünkü Barcelona geçen seneyi de sonuna kadar götürdüğü için hani finale kadar şey yani yorgun takımlardan bir tanesi onlarda, ne kadar yazın dinlenseler de, bir de önemli oyuncuları tabii Olimpiyat falan da oynadı onların. Ya onun yorgunluk sezdim ben. Tabii bu Maccabi'nin galibiyetine gölge düşürmesin. Ben Maccabi'den umutluydum sezon başında. Ne zaman patlama yapacak? Kötü gidiyorlar, kötü gidiyorlar diyordum. Burada bir patlama geldi. Buradan da Sfiropoulos hocama selam olsun. İyi oynattı Maccabi Tel Aviv'i. Kendisinden beklediğimiz bu yönde yani. Biraz daha takımın dinamiklerini hani eline alırsa ve bu takımı kontrol etmeyi başarabilirse hoca, Maccabi çok daha iyi yerlere gelir. Çünkü takım fazla Amerikalı'dan ve fazla atletik arkadaştan oluşuyor. Yani şey böyle, bu tarz takımlar biraz böyle kontrolü zordur yani. Ne zaman ne yapacakları belli olmayan oyuncular çok fazla var Maccabi Tel Aviv'de. Onun kontrolünü sağlar. Maccabi iddialı takımlardan biri olur. Yani şey için, şampiyonluk için değil ama playoff
En
için
azından playoff, evet.
zorlarlar. Güzel bir galibiyet aldılar. Hem de taraftarları full kapasiteydi. İsrail'de biliyorsun aşılamalar zaten çok öncesinden bitmişti. Biraz da kapalı ve küçük bir ülke olduğu için hani orada bir
Tıklım
Covid
tıklımdı,
problemi
evet,
yok.
salon.
Ve salon tıklım tıklımdı. O yönden de gerçekten atmosfer açısından da güzel bir maçtı, zevkli bir maçtı diyelim.
Evet, bir başka mağlup şeyle devam edelim. İspanyol takımıyla Unix Kazan ve Real Madrid karşılaşmasında Unix Kazan 65-58 Real Madrid'i mağlup etmeyi başardı. Evet, Real Madrid neden mağlup oldu?
Şimdi benim şampiyonluk adayım Real Madrid'di
Evet.
sezon başında. Şu az önce en başta başladığımızda programı Efes kazanı yendiğinde, ya kazanı yenmek de hani ölçü değil falan dedik. Şimdi geldik Real'e ama bu yani bu rezillik yani Real Madrid açısından ama bazen böyle skorlar çıkabiliyor. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Çift maç haftasının verdiği yorgun şimdi Rusya deplasmanına gitmek kalkıp biraz Real Madrid'i yormuş gibi. Real Madrid'in eksikleri de vardı tabii. Hani sezon başından beri olan. Bazen işte o eksiklerin de şeyi ortaya çıkıyor. Bu yoğun tempoda rotasyonu çok açamadığınız zaman o eksiklerinizi arıyorsunuz. Ya burada da Thomas Hertel zaten bir kumardı Pablo Laso için. İyi oynadığı zaman oynuyor ki Fenerbahçe maçında görmüştük. Burada da kötü bayağı kötü bir performansı vardı bence. 6 asisti vardı ama ben Örtel'in oyununu beğenmedim burada. Yani takımı iyi yönetebildiğini düşünmüyorum. Ya Fabian Cazor'dan o 2 numaradan gelmedi. Lul'den çok az skor katkısı geldi. Yani kısalardan pek bir şey alamadılar. İşte Rudy çok kısa oynadı, katkı veremedi. Potu altında Poirier'e veremedi. Burada sadece Yabusele, Abalde ve Tavares'in skor katkısı hani iyi ölçüdeydi. O yüzden de 58 sayıda kaldı. Real Madrid 58 sayıda nasıl kalır? Yani sorsan herhangi birine yoldan
çok
geçen
şaşırtıcı.
Çok şaşırtıcı. Bir de bunun Kazan nasıl başarır? O da ilginç, şaşırtıcı. Çünkü Kazan savunmasıyla ön plana çıkan bir takım hiç olmadı. Ama ilginç bir şekilde geçen senenin büyük takımlarından işte Efes gibi yani yense de yenize az sayıyorlar ilginç bir şekilde. Ben de anlam veremedim. Nasıl bir motivasyonla hazırlanıyorlarsa bu tarz maçlara. Perasovic hocamı da severim. Eski Efes'in başında geçirdiği dönemlere binaen pek başarılı olmasa da bir gönül bağımız vardır Türkiye'den. Ya burada tabii ki Hezonya öne çıkınca biraz onu durdurmakta zorlandı Real Madrid. Ona bir de sürpriz şekilde Andrea Voronsevic eşlik etti Kazan adına. Ve biraz da takım hani paylaşınca Jekiri potu altında özellikle reboundlarda etkili oldu. Ya bu biraz böyle kör dövüşüne dönen bir maç olunca hani Kazan bir şekilde kazandı ama bu maç 10 kere daha oynansa herhalde Kazan bir kere daha kazanır mı çok da belli olmaz yani. Ben biraz hani şans faktörünün de çok etkili olduğunu düşünüyorum Kazan cephesinde. İşte hem yorgunluk deplasmanlar ama bir şans da yanındaydı Kazan'ın.
Olsun ama böyle şaşırtıcı maçları izlemek keyifli
bence
oluyor.
Bence çok süper. Yoksa şey olur hani bütün iyi takımlar bütün favori olduğu maçları kazanırsa ne Euroleague'in tabii hiçbir şeyin olmaz. Euroleague zaten daha da sert olmalı. Yani bence hani favori takımlar çok daha fazla kaybetmeli. Euroleague böyle bir arena çünkü 2000'den beri hani hatta daha öncesinde yani ismi Euroleague değilken bir daha da sertti ama 2000'den beri yani bu 2012'lere mi diyeyim 2014'lere diyeyim hatta gelene kadar çok daha sert bir ligdi Euroleague hani dengeler açısından. Şimdi biraz daha böyle öne çıkan takımlar görüyoruz. Keşke eski günlere daha da yaklaşsa böyle
evet,
sonuçlar
keşke.
Çok da daha fazlalaşsa yani.
Evet, şimdi benim gönül bağımın olduğu Zenit ve Baskonya maçı. Baskonya'yı biliyorsun çok seviyordum. Maalesef bu sene zaten pek iyi bir performans beklemediğini söylemiştin sen sezon başında. Zenit'e 83-54 mağlup oldu. Ciddi bir mağlubiyet gerçekten. Zaten işleri iyi gitmiyor Baskonya'da bu sene.
Ya onu söylemiştik. Şimdi sen Wade Baldwin'in üstüne bir takım inşa ettin. Ve hani geçen seneye göre çok kadroyu zayıflattın. Çünkü çok giden oyuncusu oldu Baskonya'nın. Ve muhtemelen maddi durumlardan yani aşırı hani şey sükseli transferler yapmadılar. Hal böyle olunca da zaten hani bir küçük bir kumar, ne küçük kumar hatta büyük bir kumar oynamış oldular yani tek
kesinlikle.
Bir oyuncunun üstüne. O da tutmayacağı aslında biraz La bile bile Lades gibi bir şeydi. Zenit de geçen seneden beri formu gerçekten devam eden takımlardan bir tanesi. Yani iyi formu. Yani paramparça ettiler Baskonya Rusya'da. Yani ne diyeyim ki Baskonya açısından olumlu bir tek gelişme şunu söyleyebilirim. Yani Jason Granger yuvaya dönmüştü Alba Berlin sonrasında. Yaşı da ilerlemiş bir oyuncu ama katkı verdiğini görüyoruz. Hani bu zayıf yapının içinde bile. Belki onu kazanmak hani Baskonya'nın bu sıkıntılı döneminde oyun kurucu pozisyonunda en azından hani biraz içini rahatlatacaktır. İkincisi Bitcicom'la anlaşmış sponsorluk için Baskonya. Belki o olumlu olur. Para gelir. Hani bir şeyler
ya,
olur.
Umarım.
Hem de Türk bir markayla anlaşması da bizi de ayrıca gururlandırdı. Hani olumlu bunlar var yani Baskonya cephesinde.
Bir transferi var bu arada Baskonya'nın geçtiğimiz haftalarda. Lamar Peters transferi. Bilmiyorum hani işe yarar mı ne dersin
ya,
ama.
Çok sanmıyorum ya. Lamar Peters hani takviye bir oyuncu olarak geldi. Frutti ekstra Bursa'dan tanıyoruz kendisini.
Evet.
Yani hani kurtarıcı değil Lamar Peters. Eksik bir bölge vardır. Hoca Ivanovic orada hani eksiklik görmüştür. Oraya bir takviye yapmak istemiştir. Sezon içi bulacağı hani yetenekli bir isimle. Lamar Peters bir hani şans transferi. Hı-hı. Şöyle yani iyi çıkarsa iyi olur ama yani ben hani böyle çok efektif bir katkı beklemiyorum. Hani sadece bir açığı gidermek istiyordur muhtemelen Ivanovic.
Peki Monaco ve CSKA ile devam edelim. Monaco CSKA'yı 97-80 mağlup etti. Yine CSKA için kötü gidişin hızla sürdüğü bir haftaydı 7. hafta. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle Monaco'nun performansı nasıldı?
Monaco bu maçı çok acayip yerlerden gelerek çok farklı bir şekilde kazandı. Bir kere hani onu söyleyeyim. İlk yarı 52-39 CSKA Moskova üstünlüğü vardı. Sonra 3. çeyreği Monaco önde bitirdi ama 3. çeyreğin sonuna kadar CSKA hala maçı kazanacağını düşünüyordu. Hepimiz öyle düşünüyorduk.
Hı hı.
Yani hani tabiri caizse şeydi böyle. Ya onlar atıyor falan ama işte öyle yani atsınlar bakalım biraz. Biz maçın sonunda kazanırız gibi bir şey var. Sonra bir baktık. Fark açılmış gitmiş Monaco lehine. Ya yani Mike James zaman evet, zaman evet. Böyle şeyler yapıyor.
Eski takımı tabii.
Ya hem onun etkisi var. Itudis'e karşı bir yani. Serzeniş ve hani şey bilenme diyelim senin tabirinle. Hem de şöyle Mike James yani çok sayı atmadı. 8 asist yaptı. Verimli oynadı Mike James. Hani alıp hı-hı. alıp kendi gitmedi yani. Çılgın hareketler yapmaya çalışmadı. 1-2 sekanslar. Gene var böyle çılgın orta sahadan atmaya çalıştığı falan yerler ama hani daha çok takımın verimliliği için oynadı ve skoru dağıtan etkenlerden biri oldu. Takımda hani 6-7 kişi neredeyse çifthaneler gördü. Bir de Paris Lee çok iyi oynadı oyun kurucu pozisyonunda. O da çok etkili oldu. Hani kağıt üstünde çok görünmese bu iki isim gerçekten Monaco'yu galibiyete taşıdılar. Anzuşiç de özellikle skor katkısı anlamında ve Monaco'da Donte Hell'la beraber çok iyi hani verim verdiler. Yani tamamen takım olarak iyi oynadı CSKA ama iyi oynatan Paris Lee ile Mike James'in gerçekten oyun kurucudaki takıma verdiği katkı oldu. Ya CSKA'da biraz şımarıklığının aslında bedelini ödedi gibi yani. Hı hı. Çok kötü oynamıyordu CSKA Moskova 3. çeyreğin ortalarına kadar. Ama ondan sonra tamamen bir Monaco rüzgarı ve pot altında paramparça olan bir CSKA Moskova gördük. Tabi burada onların da hani Milutinov gibi sakatlarının olması pot altında. Bir de Şengelya'nın da yani daha henüz tam olarak o omuz sakatlığından sonra verim verememesi. Onda hani etken ama yine de CSKA'nın bu kadar dağılması. Yani mesela bir şey söyleyeceğim ya aklıma ya. Kenneth Farid nereden geldi ya? Yani tamam eskiden çok iyi bir oyuncuydu. NBA'de Amerika'yla milli takımla önemli başarılara imza attı ama Porto Rico'dan, Çin'den Kenneth Farid'i bulmak yani ne kadar mantıklı. Ya ayakları yürümüyor Kenneth Farid'in ya. CSKA Moskova potu altında tamamen Donte Hall paramparça etti Kenneth Farid'i. Ya onun da çok etkisi oldu oradaki mücadelede. Hani hiç dirayet göstermedi. Bolombo'yu biraz yalnız bıraktı. O yüzden de CSKA Moskova mağlup oldu. Alexey Şivet de oysa ki 15 sayı 5 asistle oynamıştı.
Senin favori oyuncu.
Kendisinin de bu çılgın performansına yazık oldu diyelim.
Peki son hafta yani son konuşacağımız maç 7. haftadan Azver ve Panathinaikos maçı. Azver yine deplasmanda bir galibiyetle döndü. 84-70 mağlup etti Panathinaikos'u. Panathinaikos'un çok parlak olmadığını söylemiştin zaten ama bu Azver'in iyi oynamadığı anlamına ya, gelmiyor.
Maçı almamızın sebebi aslında maç özelinde değil de daha çok şeyi söylemek istediğimiz için aldık. Yani Azver'in o son
evet.
4 haftadaki 3. galibiyeti oldu. O da yani şey açısından Azver'in hani nerelere gelebileceği açısından önem arz ettiği için bu maçtan hani biraz sadece bir adından bahsetmek istedim. Yani Azver deplasmanda Panathinaikos'a da acımadı ve galibiyet serisini sürdürdü. Ya çok tehlikeli geliyorlar. Bakalım nereye kadar sürdürebilecekler. Hı hı. Panathinaikos açısından da işte tablo ortada. Az önce Efes'e bu kadar çıkışmamızın sebebi işte ilk programı Fenerbahçe'nin geçtiğimiz programda Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a deplasmanda tamam ayak oyunları oldu, hakem hataları bilmem ne ama oralara maçı getirmesini yani ne kadar kızdığımızın sebebini söyleyelim. İşte Panathinaikos böyle bir takım. Birazdan da 8. haftada konuşacağız. Arkadaşlar 48 sayı atarak bizi
evet.
yani hani ne demek istediğimiz daha çok şey yaptılar ve tescillediler. Hani Burada Azvel'in performansını övmek için bu maçtan kısaca ben bahsetmek istedim. O yani hani.
Hı hı. Peki o zaman 8. hafta, geçtiğimiz haftayı konuşalım. Yine bir evet, temsilcilerimizle başlayalım her zamanki gibi. Anadolu Efes ve Zenit. Anadolu Efes yine bir mağlubiyetle döndü. 79-90 mağlup oldu Zenit'e karşı. Bu benim işte az önce bahsettiğim Ergin Ataman'ın berbat oynuyoruz deyip röportajca çekip gittiği maç. Shane Larkin sonlara doğru bir kendine gelir gibi oldu. Dahil olmaya çalıştı aslında maça ama işe yaramadı. Çünkü baştan kötü giden bir Efes vardı. Evet, yani geçtiğimiz haftayı da mağlup kapattık. Ne diyorsun? Ne olacak bu Efes'in hali?
Ergin Ataman berbat oynuyoruz deyip çekip gitti. Çünkü berbat oynuyorlar.
Abi burada
işte...
suç kimin yani? Hani Ergin Ataman'ın suçu yok mu hiç? Yoksa sadece oyuncuların mı suçu
var? Kesinlikle var da zaten şey demiyordur herhalde. Berbat oynuyoruz derken kendini de katıyordur bence. Niye katmasın ki yani?
Hı hı.
Oradan öyle bir şey algılanmamalı yani. Hani şey demiyor, oyuncular berbat oynuyor değil mi? Berbat oynuyoruz diyor. Ya bu takımda Micić ve Larkin yani top oynamadığı sürece, katkı vermediği sürece Efes'in bir şey yapma şansı yok. Çünkü o iki gardın üstte kurulu bir yapı var.
Hı hı.
Bu sene tabii Sertaç'ın ayrılmasıyla da uzun rotasyonunda da gerçekten sıkıntılar var. Dunston sakat. İşte Plyce fena oynamadı aslında Zenit
evet.
maçında ama ya onun da işte iniş çıkışları ve sakatlıkları oluyor. Ya şimdi burada benim bahsedeceğim şey maçtan falan ziyade. Maçtan ne söyleyeyim, işte Efes yine bir kırılma anına kadar maçı getirmeye çalıştı. Ama baktı olmuyor. Yani Zenit daha dirayetli durdu. Daha takım gibi durdu karşısında. Efes daha karşısında daha ve takım gibi takımı görünce zaten yelkenleri suya indirdi. Mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Efes'in en büyük zafiyeti bu. Kendinden biraz daha toplu derli toplu bir takım görünce direkt pes ediyor, bırakıyor.
Burada Simon çok yani tek başına savaşmaya çalıştı
ya
gerçekten.
Ya o Simon'un genel karakteriyle de alakalı ama yani ona bakarsan kağıt üstünde baktığımızda Simon'dan çok sanki Larkin'in katkısı var gibi takım 14 sayı 5 ribaundlu ama işler öyle olmuyor yani. Benim burada söylemek istediğim, şimdi Filip Petrušev genç bir oyuncu. Petrušev'i siz bu takıma getiriyorsanız belli şeylere güveniyorsunuz. Demek ki ana parçanız Sertaç gidiyor. Petrušev'i bir tek transfer yapıyorsunuz. Hani şey yapmıyorsunuz yani, pota altına bir tane deneyimli uzun alıp bir de Filip Petrušev'i alayım. Bu takıma adapte olsun. Geleceği parlak. Bize de uzun yıllar kat. Böyle yapmıyorsun. Sonra Petrušev'i getiriyorsun, tamam, ana rotasyona koyup oynatıyorsun. Buraya kadar her şey normal. Ergin Ataman'ın arkasındayım. Ama hemen bir şey olduğunda Petrušev'i kesik yediriyorsun şimdi, tamam mı? Petrušev'i kesiyorsun. Ha, diyecekler ki adam savunmada acayip var. Evet, acayip aksıyor ama yani Petrušev'de mi tek sorun? Petrušev'i madem savunmada aksıyor, 8 hafta oldu. Petrušev'i artık bu oyuna alışması lazım. İdmanda ne yapıyorsunuz siz yani? Hani bu kadar mı kötü Petrušev'in savunması? O zaman niye alındı? Hani Adriyatik Ligi'nde izlediniz siz Petrušev'i. Tamam, Adriyatik Ligi ile Euro Lig'in seviyesi farklı ama yani sonuçta basketbolunda bir temelleri var. Hani bu adam savunma yapmayı gerçekten bilmiyorsa niye NBA draftında zaten 53. 55. sıradan seçiliyor? Ya da işte Adriyatik Ligi'nin MVP'si. Demek ki belli bir potansiyeli var. Tamam, burada farklı etkenler var ama siz Petrušev'i demek ki oyuna dahil edemiyorsunuz. Yani defektlerini kapatacağınıza yani onu sanki dertleriyle baş başa bırakmış gibisiniz. Petrušev hücumda gayet iyi bir performans veriyor ama savunmada kötü. Şimdi savunmada kötü, pota altına kimi koyacaksınız? Dunston sakat, Plyce. Plyce bütün oyunu sonuna kadar nasıl sürükleyecek tek başına? Mümkün değil. Yani Petrušev'i tekrar sahaya atıyorsunuz ama orada savunma defektleri gene çıkıyor. Plyce'ın da var savunma defektleri. 1-2 iyi blok veya kapatma yapmasına rağmen yani ayaklarının yavaşlığı ve bazı pozisyonlarda yetersiz kalışı Plyce'ın da savunma defektlerini ortaya çıkarıyor. Yani hani kısalardan gittik ama ben burada uzunlar tarafından biraz eleştireceğim Efes'i. Yani o zaman niye böyle bir sezon başlangıcı yani? Ben çok hani kızgınım şu anda. Petrušev'i sen buraya getiriyorsan onun arkasında duracaksın. Ya da bir transfer daha yapsaydınız o zaman yani. Niye böyle giriyorsunuz ki? 36 yaşına gelen Dunston'a güvenip, yarı sakat Tibor Plyce'a güvenip çıkılmaz yani sezona Euroleague şampiyonu olarak.
Bu arada Tarık Brek ve Ersan İlyasova söylentileri var Efes için.
Yani ben ikisinin de gerçekleşeceğini düşünmüyorum. O yüzden de hani çok bir şey söylemeye gerek yok. Ersan'ın ailesi Amerika'dan ayrılmak istemiyor. Tarık Black'te zaten sezon başından beri konuşuluyor ama pek bir şey olduğu yok yani.
Tamam, o zaman Fenerbahçe maçıyla devam edebiliriz. Bu yüzümüzü güldüren bir maçtı kesinlikle. CSKA Moskova'yı deplasmanda Fenerbahçe 82-91 mağlup etti. Yine çok güzel bir performans sergiledi. Özellikle bu zamana kadar biraz daha sönük kaldığını söyleyeyim. Ve bu kırık ilisi özellikle çok dikkat çekti bu maçta. Evet, ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
Yani ne düşüneyim? Mükemmel galibiyet. Fenerbahçe bütün aldığı dersleri tahtaya yazıp tekrar şey yani üstüne koyup uygulamış gibi. Ama bunda tabii CSKA'nın kötü giden formu da çok etkili oldu üst üste gelen kayıplar. Yine de Moskova'da ezeli bir rekabet içinde olduğun özellikle o tartışmalı EuroLeague finalinden itibaren büyük bir hani şey nasıl diyeyim? Neredeyse savaş içinde olduğun bir kulübü.
Evet.
Hani bu şartlar altında mağlup etmek çok iyi oldu Fenerbahçe açısından. Hem de bir rahatlamış oldu takım o üst üste gelen son dakika mağlubiyetlerinin ardından. Mükemmel bir galibiyet oldu. Yani daha ötesi olamazdı. Sorsaydın maçtan önce böyle bir sonuç yazalım hemen kağıda geri dönelim Türkiye'ye diye herkes kabul ederdi. Yani Georgievich'ten en sondaki taraftara kadar. Burada da Fenerbahçe takım olarak topu paylaştı ve skoru paylaştı. O çok önemli bir etkendi. Yine Nando De Colo oyun kurucu pozisyonunda görmedik kendisini uzun bir süre sonra ve o serbest 2 numara rolünde yani biraz bazı yerlerde yine zorlansa da 18 sayıyla katkı verdi. En azından yani oyunun kontrolünü sağlamak adına çok top kaybına girmedi diyelim. Hani böyle oralarda biraz tabiri caizse saçmalamadı yani Nando De Colo. O çok önemli oldu. Bir de Şayok ekstra bir katkı verdi ama onu programın başlarında dediğimiz gibi işte işleyen bir sistemde bazen böyle ekstra katkılar geliyor. O size galibiyet getiriyor. Şey yok da onlardan birini yaptı. Yine Guduric iyiydi ve Devin Booker da gayet iyi bir performans. Zaten Yan Veseli'yi söylemeye bile gerek yok. O
Evet.
her
CSK
hafta
maçlarını zaten ayrıca seviyor
yine
Yan
de
Veseli.
zaten normalde de üstüne koya koya giden bir Yan Veseli görüyoruz. Fenerbahçe'yi çok çok tebrik ediyorum. Hani konuşacak çok şey var ama biraz daha önümüzdeki maçlara saklıyorum. Bu CSKA maçının büyüsünü bozmak istemiyorum
Evet,
açıkçası.
kesinlikle. Peki hızlıca Kızıl Yıldız ve Panathinaikos'a devam edelim. 81-48.
Kızıl Yıldız'ı tebrik ediyorum. Panathinaikos'un da işte defoları, foyaları ortaya çıkıyor tamamen. Gördüğümüz gibi. Böyle yani kazandan sonra herhalde bu senenin ikinci düşük skoru beraber imza attılar. El
Kesinlikle.
ele muhtemelen tarihe geçtiler bu sene. Valla ne diyeyim yani Panathinaikos'un düzelmesi gereken çok şey var. Kızıl Yıldız'ı da tebrik ediyorum. Bir de Kızıl Yıldız Başkanı'nın Euroleague'e söylediği sözlerden dolayı onu da tebrik ediyorum. Çok haklı yani Euroleague'in bu saçma çarpık sisteminden ve düşük bütçelerle hani geri dönüşler almasından takımların çok doğru. Yani söyleyecek bir şeyim yok.
Peki Milano ve Barcelona maçı yine güçlü maçlardan 75-70 Milano üstünlüğü var.
Milano Barcelona'yı tabir yerindeyse yani bence sağdan silecekti ama böyle gözüktüğüne bakmayın yani maçın 75-70. Milano bence çok daha iyi oynadı Barcelona'dan. O yüzden de hak ettiği bir galibiyet sergiledi. 61-49 gibi girmişlerdi zaten 3. çeyreğe. Sonra maçın sonunda biraz Barcelona kendine gelir gibi oldu ama Milano çok haklı şekilde kazandı.
Evet, kesinlikle çok keyifli bir maçtı. Çok güzel bir sohbetti Buğra. Çok teşekkürler. Uzun bir ara vermiştik yine. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Herkese keyifli dinlemeler.